bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Monte Cristo, Alexander Dumas. 1. kaset, 1. yüz. 2. basım, Ocak 96. Bilgi Yayınları, Çocuk Klasikleri. 1. bölüm, Geminin Dönüşü. 1815 yılının 24 Mayıs günü Firavun adlı bir gemi Marsilya açıklarında görüldü. Kıyıya yaklaştıkça olağanın dışında bir şeyler olduğu seziliyordu. Çok ağır yol alıyordu çünkü. Bekleşenlerin kuşkusu artmıştı. Gemide bir şeyler olmuş, dedi biri. Ne olabilir? Teknenin sahile yaklaşmasını bekleyemeyecek kadar sabırsızlanan genç bir adam sandala atlayıp bir an önce olup biteni anlamak istedi. Sandal yaklaşınca güvertede bir genç belirdi. Kaptan olmalıydı. 20 yaşlarında görünüyordu. Siyah gözleri, siyah saçları vardı. Tehlikeye alışmış birinin sessizliği içindeydi. Genç adam sandaldan seslendi. Sen misin Dantes? İşler pek yolunda değil gibi. Ne oldu? Çok acı bir şey oldu Bay Morel, diye cevap verdi delikanlı. Civita Vecchia açıklarında cesur kaptanımız Leclerc'i kaybettik. Adama dönerek acele bir emir verdi ve yine Bay Morel'e döndü. Bay Morel, Firavun gemisinin sahibiydi. Edmond Dantes de ikinci kaptan. Bir gün hepimiz öleceğiz. Elden ne gelir? Sırası gelen gidiyor. Sen mallardan haber ver. Bir şey olmadı ya, diye seslendi Bay Morel. Mallara hiçbir zarar gelmedi efendim. Hepsi de çok değerli şeyler. Buraya gelirseniz Bay Danglars'a size bir bilgi verebilir. Alışverişle ilgilendi. Artık gitmeliyim. Tekneye biraz göz atacağım. Bay Morel hızla güverteye çıktı ve Danglars'ı buldu. Danglars 25 yaşlarında, asık suratlı ve sevimsiz bir adamdı. Gemide hiç kimse tarafından sevilmiyordu. Evet Bay Morel, Kaptan Leclerc'in ölümünden haberiniz oldu, diye söze başladı Danglars. Evet, Leclerc çok cesur ve iyi bir adamdı. Danglars ve Morellere çok iyi hizmet eden gerçek bir denizciydi, diye karşılık verdi. Bay Morel, Dantes'i göstererek bir işi iyi bilmek ve başarmak için yaşlı olmak gerekmez. Tabii. Bakın Edmond'a tecrübeli ve bir gemici kadar iyi yürütebiliyor her şeyi, dedi. Danglars, evet dedi. Ama gerçek fikrinin bu olmadığını bakışlarından anlaşılıyordu. Çok genç ve kendine güveniyor Edmond. Kaptan ölünce kimseye sormadan geminin yönetimini üstlendi. Dost doğru Marsilya'ya gelmek varken Elbe Adası'na uğrayarak bize 1,5 gün kaybettirdi. Geminin yönetimini ele alması ikinci kaptan olduğuna göre zaten Edmond'un göreviydi, dedi Bay Morel. Ama bir işi olmadığına inanıyorsanız Elbe'de zaman kaybetmesi hatalı. Her şey yolundaydı. Elbe'ye uğramak için hiçbir neden yoktu. Dantes, diye seslendi patron. Buraya gel. Dantes, şimdi geliyorum Bay Morel, diye karşılık verdi. Önce adamlarına buyurdu. Gemiyi durdurdular ve demir attılar. Her şey tamamlanınca Dantes patronunun yanına geldi. Beni istemiştiniz değil mi? Emirlerinizi bekliyorum. Danglars birkaç adım geriye çekildi. Bay Morel, Elbe Adası'na neden uğradığınızı öğrenmek istiyorum, diye sordu. Ben de bilmiyorum efendim. Kaptan Leclerc'in verdiği son emirdi bu. Ölmek üzereyken Mareşal Bertrand için yazılmış bir mektup verdi. Bay Morel etrafa bir göz attıktan sonra Dantes'i kenara çekip Napolyon nasıl, diye sordu. Gördüğüm kadarıyla oldukça iyi. Konuştun mu onunla? Hayır, o benimle konuştu, dedi Dantes. Bana gemiyi Marsilya'dan ne zaman ayrıldığımızı, izlediğimiz yolu ve taşıdığımız malı sordu. Gemiyi satın almak istiyor gibiydi. Ben de sahibinin siz olduğunu söyledim. Morelleri iyi tanıdığını, hatta ailenizden biriyle Belece'de beraber çarpıştıklarını söyledi. Patron gururla gülümsedi. Doğru. Bolikal Morel amcam yani. Bunu amcama söylemelisin Dantes. Napolyon tarafından hatırlanmak onu çok sevindirecektir. Eski bir askerin nasıl gururlanıp heyecanlandığına tanık olacaksın. Yaklaş bana Dantes. Gerçekten Kaptan Leclerc'in dediğini yapmakla iyi etmişsin. Yalnız şunu aklından çıkarma. Mareşal Bednart'a o mektubu götürdüğünü ve Napolyon'la görüştüğünü başkalarına söylersen başın derde girebilir. Dantes, anlamıyorum. Taşıdığım mektubun içinde ne olduğunu bile bilmiyorum. Napolyon'a gelince herkese sorulabilecek önemsiz şeyler sordu. Bunlardan ne çıkar? Neyse ben işimin başına döneyim, diyerek ayrıldı. O sırada Danglars da Morel'in yanına gelmişti. Danglars, Elbe Adası'na uğrayışı üzerine yeterli nedenler bulunabilir mi dersiniz, diye sordu. Oldukça yerinde nedenler, diye söyledi Bay Danglars. Buna sevindim işte. Görevini yapamayan birini görmek hiç de hoş değil. Patron bu sözlere karşılık Dantes görevini yapmış. Kaptan Leclerc'in emirlerine uyması da yerinde bir davranış dedi. Kaptan deyince aklıma geldi. Leclerc'in mektubunu size verdi mi? Ne mektubu? Bana mektup mu bırakmış? Kaptan Leclerc'in size verilmek üzere bir mektup bıraktığına eminim. Siz nereden biliyorsunuz? Danglars kıpkırmızı oldu. Kaptanın kamerasının önünden geçiyordum. Kapı aralıktı. Dantes'e iki mektup verdiğini gördüm. Bay Morel bu mektuptan hiç söz etmedi bana. Böyle bir mektup varsa mutlaka verecektir dedi. Dantes'in geldiğini fark eden Danglars hemen uzaklaştı. Bay Morel Dantes'e sordu. Artık serbestsin değil mi? Evet efendim. Öyleyse birlikte bir yemek yiyebiliriz. Teşekkür ederim Bay Morel ama önce babamı görmeliyim. Nasıl olduğunu biliyor musunuz? Son günlerde göremedim fakat eminim bir şeyi yok. Haklısınız. O küçücük odasında kendi kendine yaşamaya bayılıyor. Demek ki sen uzaklardayken hiçbir şeye ihtiyacı olmamış. Yanılıyorsunuz. Babam onurlu bir adamdır. Aç kalsa bile kimseden yardım istemez. Anlıyorum. İlk ziyaretin babana olacak. Öyleyse daha sonra görüşürüz. Teşekkür ederim Bay Morel. Fakat babamdan sonra görmem gereken bir başkası var. Evet, neredeyse unutuyordum. Katalonyalılara gidecek nişanlını güzel Mercedes'i göreceksin. 3 aylık bir ayrılıktan sonra seni kim bilir nasıl özlemiştir. Paraya ihtiyacın var mı? Hayır efendim. Yola çıkmadan önce 3 aylık birden maaşımı almıştım. Seni daha fazla tutmayayım. Bir an önce güzel nişanlına gitmelisin. Önce babama efendim. Çok hayırlı biri olsun. Ayrıca benim oğlumu da 3 ay benden ayırsalar tasalanırdım. Hadi durma. Bir dakika Edmond. Kaptan Leclerc ölmeden benim için bir mektup bıraktı mı sana? Yazmaya zaman olmadı Bay Morel. Acaba bana 2 hafta daha izin verebilir misiniz? Evlenmek için mi? Evet, önce evlenmek sonra da Paris'e gitmek istiyorum. İstediğin kadar izin kullanabilirsin. 3 ay sonra dönmek şartıyla. Biliyorsun Firavun kaptansız yola çıkamaz. Dantes'in gözleri parladı. Kaptansız mı? Beni gerçekten Firavun'un kaptanı yaptığınızı mı söylemek istiyorsunuz? Gözleri sevinç gözyaşlarıyla dolmuştu. Patronun ellerine sarıldı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Bay Morel. Hem babam hem de Mercedes için. Tamam Edmond, şimdi babana git. Sonra da nişanlına. İşler bitince de bana gel. Sizi kıyıya kadar götürmemi ister miydiniz? Yo, hayır, ben burada kalacağım. Danglars'la halledecek işlerim var. Senin aran nasıl onunla? Canını sıkma diye. İyi bir arkadaş diyemem. Bir defasında Monte Cristo adasına gidip dövüşmemiz gerektiğinde bana katılmak istemedi. O günden sonra da benden hiç hoşlanmadı. Bunun dışında Danglars'a karşı özel bir tavrım olmadı. Bana doğruyu söyle Dantes. Firavun'un kaptanı olarak onunla çalışmak istiyor musun? Sizi rahatsız eden bir durum yoksa benim için de fark etmez. Çok iyi bir kaptan olacaksın Dantes. Duygularına yenilmiyorsun. Sandalınızı alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Size tekrar teşekkür ederim Bay Morel. Yakında görüşmek üzere genç dostum. Delikanlı sandala atlayıp uzaklaştı. Morel onu gözden kayboluncaya dek izledi. Danglars da hemen onun arkasında Dantes'i izliyordu. Fakat bakışları çok farklıydı. İkinci bölüm. Baba ile oğul. Dantes Canebieri'ye geçti. Naolies sokağında ilerledi. Dar sokaklardan birine saptı. Sol taraftaki küçük eve girdi. Babasının yarı açık duran kapısının önünde bir an durakladı. Yaşlı adamın Firavun'un döndüğünden haberi olmamıştı. Bir iskemleye çıkmış, pencerenin içinde yetiştirmeye çalıştığı çiçekleriyle uğraşıyordu. Birdenbire çok tanıdık bir ses duydu. Baba, babacığım benim. Adamcağız sevinçle bağırdı. Kucaklamak istedi ama halsizdi. Kendini oğlunun kollarına bıraktı. Neyin var baba? Hasta mısın? Hiçbir şeyim yok oğul. Yalnızca heyecanlandım. Geldiğini bilmiyordum. Seni görünce sevinçten kalbim duracak gibi oldu. Gel yanıma baba, meraklanma. Sevinç insanı öldürmez. Artık yanındayım. Üzülecek bir şey kalmadı. Anlat bana yavrum. Neler yaptın? Ben çok üzgünüm. İyi kalpli kaptan Leclerc öldü. Bay Merol onun yerine beni geçirdi. Anladın değil mi? Düşünebiliyor musun baba? 20 yaşında bir kaptan. Hem de çok iyi bir maaşla. Karlı bir sefer olunca da payımı verecek. Yoksul bir denizcinin ümit edebileceğinden çok daha fazlasını elde ettim. Evet oğlum, düşündüğümüzden fazlasını. İlk maaşımla sana yeni bir ev alırım. Baba neyin var? Kendini iyi hissetmiyor musun? Önemli değil, şimdi geçer. Bir şeyler yesen ya da içecek bir şey vereyim sana. Evde hiçbir şey yok diye karşılık verdi baba Dantes. Zaten canım bir şey istemiyor. Sen yanımdasın ya. Yola çıkmadan sana hayli para bırakmıştım 3 ay önce. Evet haklısın. Fakat dostumuz Kaderius'a biraz borcumuz vardı. Hatırladın değil mi? Sen yokken parayı ödememi istedi. Hatta vermezsem Bay Morel'e gideceğini söyledi. Ben de verdim tabii. İyi ama bu benim bıraktığım paranın yarısıydı. Demek geri kalanla yetinmeye çalıştın. Aç kalmışsındır. Hadi al şu paraları da yiyecek bir şeyler getirt. Edmond bütün parasını masanın üzerine bıraktı. 12 altın lira, 5 altı parça gümüş, birkaç tane de bakır para. Yaşlı adam telaşlanma dedi. Bu kadar çok paraya ihtiyacım yok benim. Biri geliyor galiba. Pencereden bakan baba Dantes işte Kaderius geliyor dedi. Senin döndüğünü duymuş olmalı. Hoş geldin demek istemiştir. Ne diyeceğimi bilemiyorum baba. Bence iki yüzlünün biridir ama yine komşumuz. Bir zamanlar bize iyiliği de dokunmuştu. Siyah başıyla kapıda belirdi Kaderius. 25 yaşlarındaydı. Terzi olduğu için elinde bir kumaş parçası vardı. Kimi görüyorum? Demek döndün Edmond. Edmond gerçekten duygularını gizlemeye çalıştı. Evet Kaderius, döndüm. Bir isteğin varsa yardıma hazırım. Kaderius hırsla masanın üzerinde duran paralara dikmişti gözlerini. Bakıyorum yüklü dönmüşsün. Dantes bakışlarının farkındaydı. Paralar mı demek istiyorsun? Onlar babamın. Baba paralarını kaldır buradan. Ama komşumuzun ihtiyacı varsa memnuniyetle verebilirsin. Yo, teşekkür ederim. Gerçekten ihtiyacım yok. Döndüğünü Danglars'tan öğrendim de onun için seni görmeye geldim. İhtiyar bir şeyler söylemek gereği duydu. Ne kadar iyisin sevgili Kaderius. Oldukça kötü niyetli bir bakışla konuştu Kaderius. Anladığım kadarıyla Bay Morel senden memnun kalmış. Belki seni kaptan yapacağını bile umuyorsundur. Evet, ummakta da haksız değilim. Neyse, seni gördüm ya baba, artık içim rahat. Şimdi izninizle Katalonyalılara gidebilir miyim? Tabii yavrum, ne duruyorsun? Git, bir an önce karını gör. Terzi şaşırdı. Karısı mı? Henüz evlenmediler ki. Mercedes iyi ve güzel bir kız. Ama sen kaptan olunca... Dantes onun sözünü kesti. Yanılıyorsun. Kadın konusunda seninle aynı fikirde değiliz. Hele Mercedes ile ilgili düşüncelerim bambaşka. Kaptan olsam da olmasam da bir şey değişmez. Benim için değerli olan Mercedes'tir. Edmond oradan ayrıldı. Kaderius bir an durakladı fakat ardından o da fırladı. Köşede kendisinden haber bekleyen Danglars'la buluşacaktı. Kaderius onun yanından geliyorum diye söze başladı. Kaptan olmak isteğinden bahsetti mi sana? Bay Morel bu konuda söz vermişti kendisine. Danglars demek şüphesi yok bu durumdan memnun. Hem de nasıl? Bana yardım bile teklif etti. Sanki o zengin olmuş da ben yoksulmuşum gibi. Henüz kaptan olamadı ama istersek olamaz da. Hatta daha küçük bir işe bile razı olmak zorunda kalır. Katalonyalılarının kızına aşık mı hala? Evet ama bana kalırsa orada bir fırtına kopacak. Mercedes'e şehre inişinde her rastlayışımda Ferdinand'la birlikteydi. İri yarı, kara gözlü, kırmızı suratlı, buğday tenli, güçlü ve vahşi bir delikanlı. Mercedes onun amcasının oğlu olduğunu söylüyor. Dantes Katalonyalılara gitti demiştin değil mi? Ben çıkmadan az önce gitti. Hadi öyleyse biz de oraya gidelim. Leres Serve'de bir kadeh içer ne olup bittiğini görürüz. Kaderius, tamam anlaştık ama içkiler senden. Üçüncü bölüm, Katalonyalılar. Danglars ve Kaderius bir ağacın altındaki masaya oturdular. Birkaç yüz metre ileride Katalonyalıların köyü görünüyordu. Yıllar önce bir gün bu acayip insanlar hiç kimsenin bilmediği bir ülkeden gelmişlerdi. Gemilerinden inerek bir çorak topraklara yerleşmek istediler. Marsilyalılar da buna izin verdiler. Sadece 10-12 kadar geminin getirdiği bu küçük topluluk bir köy kurdu. Kendi ülkelerindeki köylere benzettikleri garip bir köydü bu. Simsiyah saçları, simsiyah gözleriyle gölgeyi andıran bir genç kız belirdi duvarın yanında. Kendi topladığı çiçeklerden bir demet vardı ellerinde ve onları bir bir yere atıyordu. Kızın 3 adım ötesinde 20 yaşlarında bir genç vardı. Bakışları öfkeli fakat ürkekti. Kıza merakla bakıyordu. İşte Mayıs ayı geldi yine Mercedes. Söyle bana, evlenmeyecek miyiz? Sana kaç kez bu sorunun karşılığını verdim. Ferdinand, bunu tekrar sorarak kendini aldatıyorsun. Ne çıkar? Sen yine cevap ver. Yine de hayır de. Belki bir gün kendimi de inandırırım buna. Annen de evlenmemizi istediği halde sen beni geri çeviriyorsun. Mutluluğumla oynuyorsun. Yaşamam veya ölmem seni hiç ilgilendirmiyor. 10 yıldır düşlediğim bir beraberliği kılım bile kıpırdamadan yıkıyorsun. Yeter artık. Bu kadar direnme. Mercedes cevap verirken soluk soluğaydı. Ben sana hiç ümit vermedim ki. Senin duygularınla, düşüncelerinle oynamayı aklımdan bile geçirmedim. Hep söylüyorum, seni kardeş gözüyle görüyorum. Sen de benden daha fazlasını isteme. Biliyorsun Ferdinand, başka birini seviyorum. Çok iyi biliyorum. Ama sen de unutma ki Katalonyalıların kanununa göre ancak bir Katalonyalı ile evlenebilirsin. Yanılıyorsun, kanun değil, töre bu. Annem öleli bir yıl oluyor. Onun eksikliğini hissetmemem için köylüler bana çok yardım etti. Sen de bana ilgi gösterdin, hediye getirdin. Ben de reddetmedim. Çünkü amcamın oğlusun. Kardeş gibi büyüdük seninle. Keşke beni kardeş gibi değil de gerçekten sevseydin. Balıkçılığı bırakır, kente inip tüccar olurdum. Hayır Fernand, burada kal. Balıkçılığa devam et ve yine arkadaş kalalım. Daha fazlasını veremem sana. Haklısın, ben denizci olacağım. Babalarımızın elbiselerini yine bir tayfa kasketi ve mavi ceket giyeceğim. Bu kılık hoşuna gider değil mi? Mercedes öfkelenmişti. Ne demek istiyorsun? Maksadını anlamıyorum. Böyle giyinmiş birini beklediğini ve bu yüzden bana sert davrandığını söylemek istedim. Fakat beklediğin kimse sana sadık değildir belki. Ya da deniz onu haklamıştır. Mercedes, Fernand diye haykırdı. Seni iyi niyetli sanırdım. Yanılmışım. Evet, sözünü ettiğin o denizciyi bekliyorum. Onu seviyorum. Geri dönmezse de seninle aynı fikirde değilim. Son nefesine kadar beni seveceğinden eminim. Fernand karşılık vermek istemedi. Mercedes'in gözyaşlarını dindirmeye çalışmadı. Bu gözyaşları başkası içindi. Kalktı, kulübede dolaşmaya başladı. Sonra ani bir kararla Mercedes'in önünde durdu. Gözlerinden ateş saçtıran büyük bir öfkeyle sordu. Söyle bana Mercedes, son kez soruyorum. Kesin kararın bu mudur? Genç kız alçak sesle konuştu. Edmond Dantes'i seviyorum. Ondan başkasıyla evlenemem. Onu hep sevecek misin? Yaşadığım sürece seveceğim. Ferdinand başını yenilmenin ezikliğiyle önüne eğdi. İçini çekti. Sonra birdenbire bakışlarını kıza çevirdi. Ya ölürse? O ölürse ben de yaşayamam. Peki ya seni unutursa? O sırada dışarıdan bir çağrı duyuldu. Mercedes, Mercedes. İşte diye haykırdı genç kız. Gördün mü, beni unutmamış. Benim için geldi. Sevinçle kapıya koştu. Edmond, buradayım. Ferdinand'ın yüzü bir anda kireç gibi bembeyaz olmuştu. Birkaç adım geriledi ve hemen arkasındaki iskemleyi bıraktı kendini. Edmond ve Mercedes birbirlerinin kolları arasındaydılar. Dünya pembeydi onlar için. Bulutlarda gibiydiler. Yalnız ikisi vardı o anda. Neden sonra Edmond ve Ferdinand'ı fark etti. Rengi soluk ve öfkeliydi. Dantes pek hoşnut olmayan bir sesle sordu. Yalnız olduğumuzu zannetmiştim. Bu bey kim Mercedes? Arkadaşım, kardeşim de diyebilirim. Senin de arkadaşın olacak. Amcamın oğlu Ferdinand. Hatırlaman gerek. Dantes ellerini genç Katalonyalı'ya uzatırken evet dedi. Hatırladım. Fakat Ferdinand kendisine uzanan eli sıkmadı. Olduğu yerde öylece kalmıştı. Edmond şaşırmıştı. Mercedes'in bir şeyler söylemesi için bekledi. Sonra yine Ferdinand'a baktı. Bu bakış ona her şeyi açıklamıştı. Yüzü bir anda öfkeyle kıpkırmızı oldu. Buraya gelirken bir düşmanla karşılaşacağımı ummuyordum. Mercedes Edmond'a kızgın bir ifadeyle baktı. Düşman mı? Kendi evimde bir düşman. Böyle bir şeyi nasıl düşünebiliyorsun? Ben de aynı fikirde olsaydım, burada bir an bile durmaz, seninle gider, bu eve bir daha hiç dönmezdim. Ama Ferdinand düşmanımız değil, kardeşim o benim, seninle de dost olacak. Bu sözleri söylerken gözlerini Ferdinand'a dikti, bakışları yalvarıcı değil, bir kraliçeninki gibi emir vericiydi. Bu bakışlar Ferdinand'ı etkilemişti. Yavaşça ayağa kalktı ve elini Edmond'a uzattı. Fakat denizcinin elini sıkarken kendini tutamadı. Hırsla evden fırladı. Sersemin, budalanın biriyim. Beni bu adamdan kurtaracak yok mu? Diye haykırarak koşuyordu. Birinin kendisine seslendiğini duydu. Hey Katalonyalı, nereye koşuyorsun böyle? Genç adam bir an durdu ve sesin geldiği yere döndü. Ağacın altında duran Caderousse ile Danglars'ı gördü. İlk konuşan Caderousse oldu. Bu telaşın nedir? Dostlarını fark etmeyecek kadar önemli mi? Danglars, Caderousse'a yaklaşarak sessizce sordu. Çok garip bir hali var delikanlının. Ne dersin? Yanıldık mı? Yoksa Dantes mi kazandı? Ferdinand sakinleşmişti. Ağır ağır onlara yaklaştı. "Beni çağırdınız galiba," dedi ve kendini adeta yığılırcasına bir iskemleye bıraktı. Kaderus onları tanıştırdı. İşte Ferdinand, cesur bir Katalonyalı. Hem de Marsilya'nın en iyi balıkçısı ve güzel Mercedes'e aşık. Fakat kız başkasını seviyor. Firavun gemisinin kaptanı, Edmond'dan nefret eden yalnız Ferdinand değil ama bundan eminim. Danglars sordu. "Düğün ne zaman?" Ferdinand henüz kararlaştırılmadı diye karşılık verdi. Kaderus hemen atıldı. Pek yakında evlenecekleri kesin. Hele Dantes kaptanlık görevine başlasın hiç beklemezler değil mi dostum? Danglars kadehleri doldurdu. Öyleyse güzel Mercedes'in nişanlısı kaptan Edmond Dantes'in sağlığına içelim. Kaderus kadehini kaldırdı fakat Ferdinand kendininkini hırsla yere fırlattı. Kaderus pis pis güldü. Şuraya bak, aşıkları görüyor musun Ferdinand? Ne kadar da mutlular. Ferdinand kısık sesle konuştu. Edmond ile Mercedes bunlar. Kaderus oturduğu yerden kalkarak seslendi. Hey Edmond, bakıyorum bizleri görmüyorsun. Ne o, yoksa burnun mu büyüdü? Dantes onlara doğru döndü. Yanılıyorsun arkadaşım. O kadar mutluyum ki kimseyi fark edemedim. Kusura bakmayın. Kaderus, haklısın dostum. Siz nasılsınız Bayan Dantes? Mercedes de onlara selam verdi. Henüz evlenmedik. Düğünden önce Dantes'in adıyla hitap etmeyin. Uğursuzluk sayılır. Lütfen bana şimdilik Mercedes deyin. Danglars sordu. Öyleyse düğün yakında. En kısa zamanda, yarın ya da öbür gün. La Reserve'de olacak düğün törenimiz. Bay Kaderus ile sizi de bekleriz. Kaderus bir kahkaha attı. Ferdinand da davetli mi bari? Karımın kardeşi benim de kardeşim sayılır. Düğünümüzde bulunmazsa gerçekten üzülürüz. Ferdinand bir şeyler söylemek istedi ama başaramadı. Danglars yine söze karıştı. Yarın ya da öbür gün demek. Çok acelecisin kaptan. Danglars, ben de sana Mercedes'in Kaderus'a söylediklerini tekrar edeyim. Lütfen henüz bana ait olmayan bir sıfatla hitap etmeyin. Evlenmek için acele etmemin nedeni Paris'e gitmek zorunda oluşumuz. Paris'e mi? Orada mı bir işim var? Hayır, kendi işim değil. Kaptan Leclerc ölmeden önce halledilmesi gereken bir işten bahsetmişti. Anlıyorsun değil mi Danglars? Anladım, diyerek sırıttı Danglars. Kaptan olmadan büyük işlere burnunu sokuyorsun dostum Dantes. Eminim Mareşal Betnard'ın mektubunu götüreceksin. Edmond daha fazla konuşmanın gereksiz olduğunu düşünerek uzaklaştı oradan. Danglars arkasından bağırdı. İyi yolculuklar. Edmond gülümseyerek teşekkür ederim diye karşılık verdi ve aşıklar yollarına devam ettiler. 4. Bölüm Tehlike. Danglars garsona seslendi. Bana kağıt kalem getirin. Garson istenilenleri getirdi. Kaderus, insan bir şey yapmak istedi mi? Çeşitli yollar buluyor. Adam öldürmek için yalnız balta kullanılmaz ya. Ferdinand sordu. Ne yapacaksın? Ne yapacağımı açıklayayım sana dedi. Danglars dönüşte Edmond Elbet adasına uğradı. Orada Napolyon'la görüştü. Şimdi yapacağımız şu, Fransız hükümet yetkililerine durumu bildirmek. Onun bir Napolyon taraftarı olduğunu öğrenince hapse atacaklardır. Kralımız tahtından indirilmek isteyen birinin serbest dolaşmasını istemezler herhalde, değil mi? Ferdinand hemen atıldı. Mektubu ben yazacağım. Böyle bir şey yaparsan Mercedes seni hiçbir zaman affetmez. En doğrusu bu işi benim yapmam olacak. Danglars yazmaya koyuldu. Kral taraftarı bir vatandaş olarak şunu bildirmek isterim. Firavun gemisinde çalışan Edmond Dantes adlı bir denizci son seferinden dönerken Elbe adasına uğradı ve Napolyon tarafından yazılmış bir mektup alarak buraya döndü.